Ayrım 28, sayfa 130. Bu karmaşa sosyopolitik düzen istikrar gösterdiği sürece saldırganlaşmayan ama görünmez de olmayan çarpıklıklar alanında yansımasını bulmaktadır. Fakat düzen altüst olduğunda o zamana kadar pasif kalan bu çarpıklıklar aniden vücut bulmakta, önceden görülmemiş bazen bütünüyle inanılmaz yapılarda cisimleşmekte, aşırı bir yer işgal etmeye başlamakta, saldırganlaşmakta ve daha önce var olmayan toplumsal tavırlara neden olarak her düzeyde zihinsel ve estetik düzeylerde etkin olmaktadır. Buna örnek olarak yeni İslami teknokratın çatık kaşlı, somurtkan ve hırçın tavrını kravat takmayı reddetmesini, daha baştan her tür başkalığı reddettiği için muhatabının gözlerine bakmamasını, yabancı dil kullanımını reddetmesini ve genellikle sakallı olmasını verebiliriz. İslami olmak istenmesine rağmen bu tavır gerçekte İslami değildir. Militan ve kinci bir tür İslam'ın at gözlüklü devrimci bürokratlarla karıştırıldığı bir ideolojik çarpıklık ortamından doğan bir hıncın toplumsal sonucudur daha ziyade. Genellikle doğulunun sempatik yumuşaklığının ve ölçülü ahenginin ritmini veren bütün yuvarlaklıklar, bütün çekicilik ve kıvrımlar bu çarpıklık ortamında tartışma götürmez olduğu iddia edilen bir tür katılık adına kurban edilmektedir. Bu çelişik iki tutumun iç içe geçmesi bir tür bağdaşmazlıklar anlaşması. Ne bütün kök kazıma girişimlerine rağmen Müslümanların inşallah tavrının hala hüküm sürdüğü geleneksel toplumda görülen ne de kişisizleşmiş bürokratın donuk hatlarını bir tür uygar nezaketin insaniyleştirdiği Batı toplumlarında rastlanan dönüşüme uğramış bir biçimdir. Yeni bir durumdur bu. Zihinsel estetik bir psikolojik olan bu çarpıklıklar sosyolojik manzarayı bütünüyle kirlettikleri gibi egemen ideoloji düzeyinde güncelleştirildiklerinde gerçekliğin bazı cephelerinin tamamını yerlerine yeni anlamlar koyarak köklerinden sarsarlar. Bu olgunun boyutlarını hoş bir anekdotla sergileyelim. Yıllarca ülkesinden uzak kalmış genç bir adam İran'a geri döndüğünde Tahran havaalanından çıkınca evine gitmek için bir taksiye biner. Yarı yolda şoföre ilk tütüncüde durmasını söyler. "Tütüncüde ne yapacaksın beyim?" diye sorar şoför. "Ne mi yapacağım? Sigara alacağım." "Sigara mı? Sigarayı camide satıyorlar." "Camide mi? Cami Allah'ın evidir. Oraya ibadet etmeye gidilmez mi?" "Yanlış beyim. İbadet etmek için üniversiteye gidilir." "Peki o zaman öğrenim nerede yapılıyor?" "Öğrenim hapiste yapılıyor beyim." "Hapis hırsızların yeri değil mi?" "Yine yanlış beyim. Hırsızlar hükümete atanıyor." Tuzaklarla dolu bu anekdotta bütün işlevler yer değiştirmiştir. Din ticarileşmiş ve yavan bir yararlılık kazanmışken üniversite siyasal dinsel bir sirk toplaşmasına dönüşür. Hapishane bir öğrenim yeri, hükümet ise sabıkalı yuvası haline gelir. Hiçbir şeyin yerinde olmadığını söylemek bile hafif kalmaktadır. Bir yanda nesneleri biçimsizleştirirken, öte yandan düşünceleri bozan, diğer bir yandan da paranoyak davranışları koşullandıran kopma, belirtisiz olmakla kalmamakta, gerçekliğin tüm cephelerini içine alan bütünsel bir sistem payesi de edinmektedir. Tüm varlık örgütlenmesinin bizzat çatısı haline gelmektedir ki bu da dev bir yanlış anlama, hatta derin bir çarpıklık üzerinde durmaktadır. Bu çarpıklık hoşgörü eşiğinin açtığında göze çarpmakta, şeffaflaşmaktadır. O andan itibaren cırtlak hakikatin ne bir tıkaç vurulabilir ne de susturulabilir. Bunun geri tepmesi o kadar geniş boyutlardadır ki insanların çoğu, hiç değilse gözleri görenler, sahtekarlığı görmekte, aniden kralın çıplak olduğunu fark etmektedirler. En kurnazlar ise bütün fırsatlardan yararlanmaktadırlar. 4. Üç çarpıklık söylemi. İran'daki gizli Kürtler çarpıklıklarının radikalleşmesi devrim sonrasında özgü bir olgudur. Bu radikalleşme sanata, kültürel söyleme ve felsefeye yansımaktadır. Burada bütün alanlarda örnekler verip üç gerçek kişi tarafından cisimleştirilen üç sanat söylemi türünü üstünkörü inceleyeceğim. Bir halk ressamı kısa bir süre önce halk getosunda çıkmış bir tür mahrum, resmi dili temsil eden yüksek mevkide bir şahsiyet ve Gramsci'deki anlamında organik entelektüeli örnek olabilecek bir filozof. Bunları sanatçı, şahsiyet ve filozof olarak adlandıracağım. Bu üç söylem türünün bütünü kapsamadığı doğruysa da bu örnekler geçmiş ve dünya ile aynı bir kopma yaşadığını ve özgür olarak kimliksel olduğunu ilan eden yeni bir kültürel biçimin ortaya çıkışını yeteri kadar canlı olarak sergileyecektir. Buradaki paradigma kesişmeleri, çarpıklıkları, bizzat rejimin topografyasında vücut bulan kapsayıcı bir sistem olarak tasarlanmaktadır. Şeylerin eski hali emin ellere bırakıldığı için farklı alanlar arasındaki sınırlar silikleşmektedir. Din bu ortamda siyasal kültürel bir olguya dönüşürken kültür kutsal bir dil düzeyine yükselmektedir. Haklılarından hiç kuşku duymayan bu yeni söylemlere karşı artık hiçbir argümanın söz hakkı yoktur. Bu söylemler yaygın psikozdan da beslenerek önlerine gelen her konuda uzun uzun konuşmak ya da gerektiğinde kendi genel eğilimlerine ters düşen her şeyi reddetmek yetkisini kendilerinde görmektedirler. Dik kafalıları özümsemek ya da kovmak için istenmeyen kimseleri gerektiğinde dizginlemek için yolunu şaşırmış ruhları aldatıcı sirenleriyle kendini çeke duran modernizmin büyüsünü bozmak için en acil yöntemler uygulanmaya konmaktadır. Devrim bu kargaşada ateşleyici yerine geçmemiş midir? Bu noktaya vardıktan sonra tüm fedakarlıkları doğrulamaz mı? Daha dün ülkeyi parçalayan her tür aykırılığa son erdirmekte ve böylece uyuşmazlıkları tek bir epistemolojik statüde birleştirmekte değil midir? Büyük temizlikten sonra yeniden sıfırdan yola çıkılmaktadır. Elden geldiğince gedikler kapanmakta, nihayet yeniden kovuluşun kimliğin emniyet veren yoğunluğu yeniden tesis edilmektedir. Yakın geçmişe karşı gösterilen sert tepki buradan çıkmaktadır. Bu konuda üç kahramanımız da mutabıktır. Eski rejim, kültür ve sanat düzeyinde olduğu gibi siyasal düzeyde de kokuşmuş, düzmece ve sahte bir düzen olmuştur. Kimi zaman sanatçımıza göre cepleri doldurulmakta başka bir şey düşünmeyen sanatçıların dekoratif sanatlarının yayıldığı ucuz bir düzendir. Kimi zaman şahsiyete göre batılı nihilizmin İran'daki düşük versiyonudur. Kimi zaman da filozofa göre şeytani sanatın yine düpedüz modern sanatın gelişmesi için elverişli bir ortamdır. Buna karşın yeni İslam düzeninin şerrin panzehiri olması istenmektedir. Özellikle de değerlerin yeniden kurulması ama bunun tarihi parantez içine alarak İslam'ın kaynaklarına geri dönüş olarak yapılması istenmektedir. Yeniden değerlere dönen bu sanat nedir? Sanatçımıza göre sanat halka doğru dönmelidir. Halktan ilham almalı, bunu yaparken de halkı uyandırmalı ve aydınlatmalıdır. Sanatın yararlılığı ideolojiye, parantez İslam, tam bağımlılığı ve pedagojik işlevi buradan gelmektedir. Bu ilkeden sapan bütün sanat akımları cafcaflı, sahte parıltılı ve dekoratiftir. Dolayısıyla sanat naturalist olmalı, gerçekçi olmalı, şeyleri olduğu gibi özentisiz, süslemesiz ve yapmacıksız göstermelidir. Şahsiyetimize göre asli sanat, sanatçının halkın yanında yer aldığı, dünyayı halkın penceresinden gördüğü ve vox populi'ye kulak kesilerek halkın rehberi ve kılavuzu olduğu sanattır. Filozofa göre geri dönüş bağışlayıcı, parantez rahmani, bir sanatın eli kulağında fışkırmasıdır. İlahi güçle bir tür yeni bağlaşmadır. Kısacası yeniden değerlere dönüş, eninde sonunda başka bir çarpıklığa varmaktadır. Çünkü tüm bu söylemlerin ardında büyük bir yanılsamanın gölgesi görünmektedir. Tarihin çizgisel zamanının çevrimsel bir zamana dönüştürüldüğüne, geri dönüş noktasının yeniden ele geçirildiğine, bunu yaparken de modernliğin kısa devreye uğratıldığına derinden kanaat getirilmiştir. Sanatçımız yeniden değerlere dönüşü yararlılıkta, bağlanmada, şehitlerin kanında ve halk sevgisinde buluyor gibi görünmektedir. Fakat görünüşünü desteklemek için başvurduğu temalar garip bir şekilde 1934 Moskova Yazarlar Kongresi'nde ilkeleri ilan edilen sosyalist gerçeklik kuramına benzemektedir. Kongre metnine göre sosyalizm, sanatın devrimci gelişme içindeki gerçekliği tarihsel olarak somut ve gerçeğe uygun bir şekilde temsil etmesini istemektedir. Ayrıca emekçilerin eğitimine ve ideolojik dönüşümüne sosyalizmin ruhu içinde katkıda bulunmalıdır. 1967'de Moskova'da yayınlanan felsefe sözlüğü daha da ileriye gitmektedir. Sosyalist gerçekliğin ideolojik estetik temel ilkeleri şunlardır. Komünist ideolojiye bağlılık, faaliyetini halkın ve parti ruhunun emrine tahsis etmek, emekçi kitle mücadeleleriyle sıkı sıkıya bağlı olmak, sosyalist hümanizm ve enternasyonalizm biçimciliğin, öznelciliğin ve de naturalist ilkeciliğin reddi. Burada bu benzerliklerin temelleri üzerine uzun süre duramayacağım. Sovyet tezleriyle İslami İran'daki sanatın ideolojik işlevi arasındaki yönleşmelerin şaşırtıcı olduğunu söylemekle yetineceğim. Popülizmi ve halk değerlerinin fazlaca yüceltip ideolojinin işlevini aşırı derecede radikalleştirerek indirgemeci bir mantığa varılmakta ve sanat ile düşünce yararlı olana doğru kaydırılmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak bir tür sosyalist gerçekliğe ya da isteğe göre İslami gerçekliğe dönmektedir. Bundan dolayı bana öyle görünüyor ki devrimci İran'ın halk sanatı en azından popüler ve propagandacı yönleriyle burada Sovyetleşme olarak nitelendireceğim bir süre bilinçsizce ve sinsi bir şekilde maruz kalmaktadır. Zaten unsurların çoğu da burada toplu halde bulunur. Gitgide değersizleşen yaşanmış gerçekliğin yerine geçen devrimci gerçekliğin çağrıştırılması, birbirine uymayan iki ayrı gerçeklik düzeyi, yani olduğu haliyle gündelik yaşam ile uzak bir umut vadeden o yanılsamalı alan arasındaki boşluk, yabancılaşmış insanı, bu durumda İslami mahrumu iyileştirmekle yükümlü sanatın pedagojik işlevi ve nihayet el üstünde tutulan ideolojinin kurtarıcı rolü.